Ayrım 16. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 193. TKP MİT ortaklığı. MİT müsteşarlarından Ziya Selışık'ın kızı ünlü tiyatrocu Çiğdem Selışık'tır. Bu konuda da bir anekdot yazmama izin veriniz lütfen. Okuyunca şaşıracaksınız ve diyeceksiniz ki Türkiye nereden nereye geldi? MİT tarihine baktığınızda sadece iki kişinin iki kez müsteşarlığa getirildiğini görürsünüz. Fuat Doğu ve Ziya Selışık. Ziya Selışık 27 Mayıs 1960 askeri hareketinden bir hafta sonra müsteşarlığa getirildi. Ancak devletin en önemli sinir merkezlerinden biri olan istihbarat servisinin başında uzun süre kalamadı. 7,5 ay sonra koltuğundan oldu. Yerine 27 Mayıs'ın mimarlarından Naci Aşkun getirildi. Ziya Selışık'ın istihbaratın başına ikinci geç geçmesinin tarihi 29 Ağustos 1964. İkinci kez teşkilatın başına getirilen Ziya Selışık'ın o yıllarda daha çiçeği burnunda siyasetçi, Başbakan Yardımcısı Süleyman Demirel'i ziyaret ediyor, gelişmeler hakkında bilgi veriyordu. Bu ziyaretlerde Ziya Selışık'ın sözlerini Demirel hiç anlamıyordu. Ziya Selışık Demirel'in makamına her uğradığında hep aynı cümleyi sarf edip gidiyordu. İyi sıhhatte olsunlar da herhangi bir şey yok. Süleyman Demirel sonunda dayanamıyor ve soruyor. Sayın Selışık, nedir bu iyi sıhhatte olsunlar? Ziya Selışık fısıltıyla ordu diyor. Ziya Selışık ikinci kez geldiği istihbarat başkanlığında yine uzun süre kalamadı. Yeni çıkan MİT yasasına göre 65 yaşını doldurduğu için 13 Temmuz 1965 tarihinde yaş haddinden emekli oldu. Türk istihbaratının renkli siması Ziya Selışık emekli olduktan bir yıl sonra vefat etti. Yıl 1956. Sovyetler Birliği Komünist Partisi SBKP, 20. Kongresi Stalin döneminin sona erdiğini açıkladı. SBKP, Stalin putunu yıkmıştı. Yeni dönem TKP yönetiminde de değişikliğe neden oldu. Zeki Baştımar, yani Yakup Demir, TKP Genel Sekreterliğine getirildi. Üç kişilik TKP dış bürosunun diğer iki ismi İsmail Bilen, Laz İsmail, Marat ve Aram Pehlivan yandı. A saydan. Bu üçlüye Leipzig Sacaya denirdi. Ancak Zeki Baştımar'ın hastalığı yoldaşların arasını açtı. İsmail Bilen, Aram Pehlivanya'nın desteğiyle Zeki Baştımar'ı alaşağı edip partinin mührünü alarak TKP genel sekreteri oldu. Bu darbe TKP'yi derinden etkiledi. İsmail Bilen ve Aram Pehlivanyan TKP'li bir grup tarafından hiçbir zaman benimsenmediler. Aram Pehlivanyan'ın ömrünün büyük bir bölümü yurt dışında geçti. O günlere meraklı olanlar Aram Pehlivanyan'ın 1999 tarihinde Aras Yayıncılık'tan çıkan Özgürlük İki Adım Ötede Değil adlı kitabına bakabilirler. Tarihimizden iki isim. Biri MAH veya MİT başkanlığını yapmış Ziya Selışık, diğeri TKP Merkez Komitesi üyesi Aram Pehlivanyan. Harp Okulu mezunu Ziya Selışık 1938 yılında MAH'a yani MİT'e girdi. İstanbul Özel Getronagan Ermeni Lisesi mezunu Aram Pehlivanyan da aynı yıl TKP'ye katıldı. Ziya Selışık'ın istihbarat hayatı neredeyse hep bir amaç uğrunda geçti: komünizmle mücadele etmek. Aram Pehlivanyan'ın amacı ise Türkiye'yi ve dünyayı dönüştürecek bir devrim yapmaktı. Yani biri hep yakalamak için çabaladı durdu, diğeri yakalanmamak için. Ve gelelim makalenin bam teline. Esra Yönat ve Levon Bağış Nişantaşı'nda harika bir şarap evi açtılar. Dünyanın neredeyse her ülkesinden her kalitede şarabı bu nezih yerde bulabilirsiniz. Gidip istediğiniz ülkenin şarabını alabiliyorsunuz ya da oturup bir kadeh içebiliyorsunuz. Sanırım bu ortaklığı niye yazdığımı anladınız. Bu sevimli candan ortaklar bir dönemin iki renkli ismi Ziya Selışık ve Aram Pehlivanya'nın torunları. Üstelik biri hala sağcı, diğeri solcu. Ne güzel. Son 50 yıllık siyasal tarihimize baktığımızda bizim tarihimiz hep acılarla yüklüdür. Ama acıları dostluklara çevirmek de sanırım bu toprakların güzel insanlarına özgü. MİT'çi gazeteciler kim? MİT'te çalışan gazeteciler var mı sorusu hep sorulur. Evet vardır. MİT'in 7. başkanı Ahmet Celalettin Karasapan gazetecilik okulu mezunudur. Karasapan Mümtaz Soysal'ın eski kayınpederidir. Bugün medyanın 3 ünlü gazetecisi CD, TB ve AA'nın babaları da bir dönem MİT'te görev yapmışlardır. İsimlerinin baş harfini yazdım çünkü bu konularda haksız yere polemik yapılabilir. Babalarının MİT'te görev yapmasının bu değerli meslektaşlarımızı da istihbaratçı yapacak değildir. Ama maalesef bu konular özellikle dinci basın tarafından çamur atma malzemesi olarak kullanılmaktadır. Kerkük'te referandum yapılacaktır. Dünyanın en kaliteli petrolünün bulunduğu petrol rezerv zengini Kerkük'ün bugün Barzani tarafından nasıl hızla Kürtleştirildiğinin belgeleri gazetelere, TV ekranlarına yansıyor. Bu fotoğrafları, görüntüleri ölümü göze alarak çeken isimsiz kahramanlar kimdir, hiç aklınıza geliyor mu? 19 Ocak 1994'te Erbil'de Türkiye'den yapılan insani yardımın koordinasyonuyla görevli Kızılay çalışanı Can Cemal adlı Türk vatandaşı arabasına açılan ateş sonucu öldürüldü. Can Cemal aslında takma adıydı. Gerçek adı Cenan Koca Hakimoğlu'ydu ve MİT görevlisiydi. Arnavut Bahattin olarak bilinen MİT Müsteşarı Bahattin Özülker 26 Eylül 1974'te gittiği Samsun'daki bir otel odasında ölü bulundu. Emekli binbaşı Erol Mütercimler'in iddiası ilginç. Bahattin Özülker'i zehirleyerek öldüren kişi yurt dışına kaçırıldı. Sonra da yurt dışında yok edildi. 5 Ocak 1997 Aydınlık. Bayan Özülker de eşinin suikaste kurban gittiğini iddia ediyor. Kim niye öldürmüştü pek araştırılmadı. MİT konusunu artık kapatalım. Meraklı olanlar Bay Pipo kitabına bakabilirler. Ama tarihimizde sadece ülkesi için çarpışan Ömer Naciler yoktu. İnsanlığın ortak ülküsü için silah kuşananlar da vardı. Hem de başka bir ülkede. Paris Komünü'ndeki Türkler. 9 kişiydiler. Reşat Bey, Nuri Bey, Agah Efendi, Rıfat Bey, Mehmet Bey, Hüseyin Vasfi Paşa, Ziya Paşa, Ali Suavi ve Namık Kemal. Avrupa'ya kaçmak zorunda kalmışlardı. 1867 Mayıs'ında İstanbul'dan ayrılmalarının nedeni hürriyet aşkıydı. Meşrutiyetin ilan edilmesini istiyorlardı. Avrupa'ya kaçtıklarında ilk yaptıkları gazete çıkarmak oldu. Muhbir, Hürriyet, İttihat ve benzerleri. Ancak yıllar geçtikçe 9 ihtilalci arasında kişisel ve ideolojik ayrışmalar yaşandı. Grup dağıldı. Kimi Londra'ya, kimi Cenevre'ye, kimi de Brüksel'e gitti. Genç Osmanlıların ilk kurucuları Reşat, Nuri ve Mehmet birbirlerinden kopmadılar. Paris'te kaldılar. Aslında bu üç isim başından beri diğerlerinden farklıydı. Öncelikle onlar meseleyi sadece saraydan mevki kapmak olarak gören Mısırlı Prens Mustafa Fazıl'ın teklifiyle yurt dışına çıkmamışlardı. Bu nedenle Namık Kemal, Ziya Paşa ve diğerleri gibi Mustafa Fazıl'dan para, maaş almamışlardı. Onlar ihtilalcilikle parayı birleştiremiyorlardı. Meseleyi sistem sorunu olarak görüyorlardı. Sadrazamların veya bürokratların değişmesiyle sorun çözülemez diyorlardı. 1870 yılında genç Osmanlılar kendi sorunlarıyla boğuşurken Fransa'yı da hiç iyi günler beklemiyordu. 3. Napolyon'un başlattığı Fransa-Prusya Savaşı Fransızların yenilgisiyle sonuçlandı. Prusyalılar Paris'i kuşattı. Parisliler Cumhuriyetçi General Louis Adolphe Thiers liderliğinde direnme kararı aldı. Paris'teki 3 Jön Türk Reşat, Nuri ve Mehmet bir akşam Saint-Michel'deki bir kahveye oturup ne yapacaklarını konuştular. Üçü de aynı fikirdeydi. Parisliler gibi onlar da Cumhuriyeti koruyacaklardı. 4 Eylül 1870'te General Thiers'e mektup yazdılar. Üç mektubun da metni aynıydı. General, Türk'üm ve vatanıma Fransa'nın yaptığı hizmetleri unutmadım. Minnet duygusunu ve büyük bir millete zaruri olan demokratik ruhun heyecanıyla yazıyorum. General, sizden rica ederim. Fransız Cumhuriyeti'nin düşmanlarıyla harp etmek için beni gönüllü olarak Fransız ordusuna alınız. Vatanseverliğiniz hakkındaki hayranlığımı ve Cumhuriyetçi Fransa için beslediğim bağlılık duygularımı lütfen kabul ediniz general. Yanıt olumluydu. 3 Jön Türk Fransız ordusuna katıldı. Prusya işgaline karşı direnen Parislilerin yanında 3 de Türk vardı artık. Karargâhtan kendilerine askeri giysiler verildi, üniformaları giydiler. Ama bir tek başlarındaki kırmızı fesleri çıkarmadılar. Onlara kırmızı fesli Türk gönüllüleri adı verildi. İşgal Paris'i gün geçtikçe zora soktu. Yemek ve su stokları tükenmişti. Prusyalılar kenti sürekli topa tutuyordu. General Thiers, Prusya ile anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Paris düştü. Ancak Paris'in bu kadar rahat elden çıkarılmasını yoksul mahalleler kabul etmedi. Direnişe devam kararı aldılar. 1871 Mart'ında Paris Komünü yönetimi devraldı. Yoksulların, işçilerin Paris'i ele geçirmesine karşı çıkan Fransız burjuvalar Versay ordusuyla Paris'e saldırdı. Tüm bu kargaşalar sürerken Reşat, Nuri ve Mehmet Brüksel'deki Jön Türk Agah Efendi'nin yanına gittiler. Yol parasını Reşat'ın baba yadigarı saatini satarak bulabilmişlerdi. Sonraki aylarda yine Paris'e döndüler ama Paris eski Paris değildi artık. İstanbul'a dönüp dönmeme konusunda aralarında tartışma çıktı. Mehmet diğer ikiliden ayrıldı. Reşat ve Nuri Bey İstanbul'a dönmenin yollarını aramaya başladı. Yurda döndüklerinde cezaevine girmek istemiyorlardı. Akrabaları ikisi için seferber oldu. Ama işler kolay yürümüyordu. Bekleme günleri geçmek bilmedi. Reşat ve Nuri beş parasız kaldılar. Paris'in o soğuk günlerinde sobasız bir odada ısınmak için güreş tuttular. Sonuçta affedilen Reşat ve Nuri İstanbul'a döndüler. İbret gazetesinde Paris Komünü'nü destekleyen makaleler kaleme aldılar. Yine sürgüne gönderildiler. Ama hayatlarının sonuna kadar Paris Komünü'ne, Enternasyonale bağlı kaldılar. Mehmet Paris'te kalmayı sürdürdü. Mehmet Bey'in amcası Mahmut Nedim Paşa sadrazam olunca iyi bir görev vereceği teminatıyla yeğenini İstanbul'a çağırdı. Mehmet Bey'in yanıtı bir ihtilalci yanıtı oldu. Meşrutiyet olmadıkça İstanbul'a gelmem. Jön Türkler arasında en radikal oydu. Paris'te gazetecilik yapmayı sürdürdü. Fransa'nın ünlü gazetesi Liberté'de makaleler yazan tek Türk oldu. 1874 yılında nedeni bilinmeyen bir sebeple İstanbul'a döndü. Aynı yıl vefat etti. Bildik şiiri biraz değiştirerek yazımızı noktalayalım. Bizim de devrimcilerimiz var Che Guevara, kendi topraklarında tanınmasalar da. Nasıl tanınsın bilinsin ki kendi topraklarında? İnsanlığın Rönesansı için, dünya uygarlığı için ölümü göze alan ilerici aydınlarımızı bize hiç anlatmadılar. Gericilere karşı mücadele veren münevverlerimizi kaçımız tanıyoruz? Jön Türklerden İttihatçılara, İttihatçılardan Kemalistlere taşınan bu uygarlık savaşının simgelerinden bile haberimiz yok. Öyle olmasa İstanbul'daki Abide-i Hürriyet anıtına sahip çıkmaz mıyız? Anıtın neden yapıldığını bile çoğumuz bilmiyor artık. Oysa Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin simgesidir Abide-i Hürriyet ve Ankara'daki anıt kabir gibi bize mirastır. Osmanlı'nın anıt kabiri Abide-i Hürriyet'ti. Çağdaşlığın, demokrasinin ve laikliğin sembolü Anıtkabir, günümüzde binlerce insanın ziyaretine tanıklık ediyor. Osmanlı'da özgürlüğün, aydınlığın simgesi, İstanbul'daki Abide-i Hürriyet anıtı ise biraz unutulmuşa benziyor. Bu unutulmuşluğun sebebi ise yapılış nedeninin bilinmemesidir. Tarih 13 Nisan, Rumi 31 Mart 1909. Yer İstanbul Ayasofya'daki Meclis-i Mebusan binası önü. İstanbul bir gerici isyana daha tanıklık ediyordu. Derviş Vahdeti ve İttihad-ı Muhammedi örgütünün yönlendirdiği binlerce insan ellerinde silahlar, sopalar ve yeşil bayraklarla Meclis-i Mebusan önünde susmaksızın bağırıyorlardı. Gavur meclis istemiyoruz. Niye gavur meclisi? Çünkü 23 Ağustos 1908'de İstanbul'da çıkan ve 2500 evin yanmasına neden olan büyük yangını Allah meşrutiyet ilanı üzerine Osmanlı'yı cezalandırmak için çıkarmıştı. Bu gavur meclisi kapatılmadan bu tür afetlerden kurtuluş yoktu. Üstelik 1876 Anayasası'nın 35. maddesi de meclisi feshetme yetkisini padişaha tanımıştı. Hükümetteki İttihat ve Terakki Cemiyeti bu maddeyi anayasadan çıkarmak istiyordu. Protestocular bu anayasa değişikliğini masum Müslüman halka şöyle anlatıyordu. 35. madde ne demek? 30 Ramazan, 5'te 5 vakit namaz demek. İttihatçılar dinsiz oldukları için Ramazan'ı ve namazı kaldırmak istiyor. Gavurluk istemeyiz, şeriat isteriz diye bağırıyorlardı. Din bir kez daha siyasete alet ediliyordu. Tarih boyunca din istismarcıları tarafından kullanılanlar o günde meclisin önünde Adliye Nazırı Nazım Paşa ve Lazikiye mebusu Emir Arslan Bey'i linç ederek öldürdü. Bahriye Nazırı Rıza Paşa ise öldü sanılarak bırakıldı. Sadece milletvekillerine düşman değillerdi, askerlere de kin duyuyorlardı. Gavurluğu Osmanlı'ya askerlerin getirdiğini düşünüyorlardı. Medrese öğrencilerinin askere çağrılmasını, 23 Ocak 1909'da irticacı 60 harp okulu öğrencisinin okuldan atılmasını protesto ediyorlardı. Onları en çok kızdıran ise orduda harp okulu mezunu olmayan alaylı subayların emekli edilmek istenmesiydi. Mektepli zabit istemeyiz diye bağırıyorlardı ve isyancılar yolda karşılaştıkları subaylara soruyorlardı. Alaylı mısın, mektepli misin? Mektepli olanları öldürüyorlardı. Binbaşı Ali Kabuli, Yüzbaşı Nail, Yüzbaşı Selahaddin, Yüzbaşı Sparati, Mülazım Muhiddin, Mülazım Selim ilk öldürülenler arasındaydı. Katil sürüsü Yüzbaşı Selahaddin'in yanındaki küçük kardeşi Nureddin'e bile acımamışlar, onu da katletmişlerdi. Binbaşı Ali Kabuli'nin kesilen başı bir sopaya geçirilmiş sokaklarda dolaştırılıyordu. Gerici isyana ilk tepki harp okulu öğrencilerinden geldi. Silah kuşanıp sokağa çıkmak istiyorlardı. Komutanları güç bela durdurdu. Komutanların gözü kulağı Yıldız Sarayı'ndan gelecek haberdeydi. Sultan II. Abdülhamid'in tepkisini bekliyorlardı. Aynı şekilde alaylı subayların çoğunluğunu oluşturduğu İstanbul'daki 1. Ordu da Yıldız Sarayı'ndan gelecek emiri bekliyordu. Hangi safta yer alacaklarını bilemiyorlardı. Yıldız Sarayı ise suskundu. Sultan II. Abdülhamid renk vermiyordu. Gerici isyancıların sayısı her saat artıyordu, talepleri de çoğalıyordu. Okullarda derslerin Türkçe yapılmasına karşıydılar, yeni okul istemiyorlardı, medreseler yeterliydi. Kızlar okula gitmeyecekti, şeriata aykırıydı, yazışmalar Türkçe yapılmayacaktı. Yoksa Dinel'den giderdi. Gerici isyancılar İstanbul sokaklarını esir almışlardı, akıllarına gelen her talebi bağırıyorlardı. Yıldız Sarayı hala suskundu. Ama hareketli olan bir yer vardı, Selanik. Temmuz devrimi 2. Meşrutiyet'in filizlendiği Selanik'teki 3. Ordu Komutanlığı İstanbul'a müdahale kararı aldı, silah kuşanıp yola çıktı. Hareket Ordusu adı verilen bu kuvvet içinde kimler yoktu ki? Yüzbaşı Mustafa Kemal Hareket Ordusu'nun kurmay başkanıydı. Meşrutiyet ilanı için dağa çıkan subaylar, Resneli Niyaziler, Eyüp Sabriler bu kez meşrutiyeti korumak için yola düşmüşlerdi. Hareket ordusuna Celal Bayar gibi gönüllü siviller de katılmıştı. Bu askeri kuvvetin neredeyse yarısı sivillerden oluşuyordu. Edirne'deki 2. Ordu da hareket ordusuna katılma kararı aldı. Bu ordunun genç subaylarından biri de Yüzbaşı İsmet'ti, yani İnönü. 24 Nisan'da İstanbul'da büyük çatışmalar yaşandı. 2 gün sonra gerici ayaklanma bastırıldı. 300 subay, 71 asker şehit olmuştu. 26 Nisan'da İstanbul'da büyük bir cenaze töreni yapıldı. Şehitler toprağa verildi. Ancak tören yeterli görülmedi. Hürriyet şehitleri için bir anıtın yapılmasına karar verildi. Anıt için yarışma düzenlendi. Kirya Diki Efendi, Vedat Tek, Kemalettin Bey, Alexander Valluri gibi devrin önde gelen mimarları yarışmaya proje gönderdi. Mimar Muzaffer Bey 1881-1920 kazandı. 2 yıl sonra, 23 Temmuz 1911. Temmuz devriminin 3. yılında Abide-i Hürriyet Anıtı büyük bir halk katılımıyla açıldı. 31 Mart şehitlerinin isimleri tek tek anıta işlenmişti. Mezar odasına giren kapının üzerinde ise Makberi Şuhedai Hürriyet yazılı bir kitabe bulunmaktaydı. Anıt artık Osmanlı'daki özgürlük hareketlerinin sembolüydü. Hürriyet ne zaman tehlikeye düşse Osmanlı aydınları, subaylar ve harp okulu öğrencileri tepkilerini Abide-i Hürriyet anıtına çıkarak gösterdi. Abide-i Hürriyet'te mezarı bulunanlar. Abide-i Hürriyet anıtı bahçesine zamanla tarihimizin önemli isimleri de defnedildi ve anıt zamanla Hürriyet-i Ebediye Tepesi adını aldı. İşte sonsuz Hürriyet Tepesi'nde mezarı bulunan tarihi şahsiyetler. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa ve iki koruması. Tarih 11 Haziran 1913, yer İstanbul. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa Baba Ali'ye gitmek için Beyazıt'taki Harbiye Nezaretinden çıkıp otomobiline bindi. Otomobil Beyazıt Meydanı'na geldi. Çarşı kapıya sapacağı sırada karşıdan ellerinde tabut taşıyan bir cenaze alayıyla karşılaştı. Cenaze alayına yol vermek için durdu ve tam o sırada tabutu yere atanlar ellerindeki silahlarla otomobile ateş açtılar. Sadrazam Mahmut Şevket, koruması Kazım Ağa ve Bahriye Yaveri İbrahim şehit oldu. Suikasti İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni iktidardan indirmek isteyen bir grup yapmıştı. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa İstanbul'daki gerici ayaklanmayı bastıran hareket ordusunun komutanlığını yapmıştı. Mahmut Şevket Paşa iki koruması ile birlikte Abide-i Hürriyet anıtının 20 metre soluna yapılan bir anıta defnedildiler. Sadrazam Talat Paşa, tarih 15 Mart 1921, yer Berlin. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'ya gitmek zorunda kalan İttihatçı lider Talat Paşa, tütün almak için sabah saatlerinde evinden çıktı. Hardenberg Caddesi'nde 100 metre yürümüştü ki, İran'dan gelen 24 yaşındaki Ermeni terörist Sogomon Taylerian tarafından vurularak öldürüldü. üzerinden Mehmet Sahi adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Talat Paşa'nın cenazesi uzun yıllar Türkiye'ye getirilemedi. Yıllarca bir kilise mezarlığında sahipsiz kaldı. Adolf Hitler, Türk-Alman ilişkilerini kuvvetlendirmek için özel bir jest yapıp Talat Paşa'nın naaşını 25 Şubat 1943 tarihinde Türkiye'ye gönderdi. Talat Paşa'nın cenazesi askeri törenle Abide-i Hürriyet anıtının sağ yanına 50 metre uzaklığa defnedildi. Sadrazam Mithat Paşa. Tarih 8 Mayıs 1884. Yer Taif. Osmanlı'nın ilk anayasasının ve birinci meşrutiyetin mimarı, reformist Sadrazam Mithat Paşa, Sultan II. Abdülhamid'in kurdurduğu uyduruk bir mahkeme tarafından Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü gerekçesiyle verilen idam kararı gereği cezaevinde boğularak öldürüldü. II. Abdülhamid, Mithat Paşa'nın öldüğünden emin olmak için başını kestirip Yıldız Sarayı'na getirtti. Zavallı Mithat Paşa'nın gövdesi Taif'e gömüldü. Mithat Paşa'nın kemikleri 24 Haziran 1951'de Türkiye'ye getirildi. Tabutu idam cezası aldığı mahkemenin bulunduğu çadır köşkünde katafalka konuldu. İki gün sonra Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katıldığı bir törenle Abide-i Hürriyet anıtının tam karşısına defnedildi. Mithat Paşa'nın mezarı üzerine anayasa kitapçığı şeklinde büyük bir anıt yapıldı. Harbiye Nazırı Enver Paşa. Tarih 4 Ağustos 1922, yer Belçivan. Birinci Dünya Savaşı sonrası yurt dışına çıkan iddiatçılardan biri de Enver Paşa'ydı. Avrupa'da birkaç ülkede kaldıktan sonra son durağı Rusya oldu. Bolşeviklerle anlaşamadı. 4 Ağustos 1922'de Belçivan yakınlarında Kızıl Ordu'yla çarpışırken mitralyözlerin üzerine elinde kılıç atıyla yürüdü. Aslında yaptığının intihar olduğunu o da biliyordu. Yıllar sonra ölüm yıl dönümünde 4 Ağustos 1996 tarihinde naaşı Tacikistan'ın Çeen köyündeki mezarından alınıp İstanbul'a getirildi. Devlet töreniyle Talat Paşa'nın mezarının yanına defnedildi. Silahşör Mülazım Atıf. Tarih 7 Temmuz 1908, yer Manastır. Meşrutiyetin ilanı için dağa çıkan mektepli subayları cezalandırmak için Manastır'a gelen Müşir Şemsi Paşa, Yıldız Sarayı'na geldiğini haber vermek için telgraf çekmiş postaneden çıkıyordu. Müşir ve yanındaki yaverleri, ki biri Fevzi Çakmak Paşa'dır, ne olduğunu anlamadan genç biri Şemsi Paşa'ya kurşun yağdırdı ve kargaşadan yararlanıp kayıplara karıştı. Bu kişi Teğmen Atıf'tı, Kamçıl. Atıf Kamçıl, Cumhuriyet'ten sonra 6. ve 7. dönem Çanakkale Milletvekili olarak TBMM'de bulundu. Vefat edince İttihat ve Terakki'nin kurucularından biri olarak cenazesi Abide-i Hürriyet'e getirildi. Anıtın 50 metre arkasındaki ağaçlıklı bölüme defnedildi. Dağa çıkan subay Eyüp Sabri. Tarih 3 Temmuz 1908, yer Ohri. 300 kişilik Ohri Milli Taburu'nun başında bulunan binbaşı Eyüp Sabri, meşrutiyetin ilanı için dağa çıktı. Meşrutiyet ilan edilince Enver ve Resneli Niyazi gibi kahraman oldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimlerinden biriydi. Eyüp Sabri, Akgöl Kurtuluş Savaşı'na katıldı. 1. Meclis'te Eskişehir Milletvekili olarak bulundu. 1953 yılında vefat edince Abide-i Hürriyet anıtının arkasındaki Atıf Kamçıl'ın mezarının yanına defnedildi. Sivil Komitacı Mithat Şükrü. İttihatçıların ilk gizli toplantıları Selanik Yalılar'da mülkiye mezunu Mithat Bey'in evinde yapıldı. Yıllarca İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin genel sekreterliğini yaptı. Osmanlı Meclisi Mebusan'da 3 dönem milletvekili olarak bulundu. İngilizler tarafından Malta'ya sürüldü. TBMM'de 1935-1950 yılları arasında Burdur ve Sivas milletvekili olarak görev yaptı. Mithat Şükrü Bleda 1956 yılında vefat edince iddiatçı arkadaşlarının yanına Abide-i Hürriyet'e defnedildi. Bu kadar tarihi şahsiyetinin bulunduğu Abide-i Hürriyet anıtına kim düşman? Hürriyet Tepesi'nin mezbelelik haline gelmesi üzerine TV'ler program yaptı, gazeteler yazdı, yetkililer nihayet harekete geçti. Anıt ve mezarların röle ve restitüsyon ve restorasyon projeleri İstanbul 2 No'lu KTV KBK tarafından 14.4.2006-186 tarih karar numarasıyla onaylandı. Ayrıca bu kararda parselin tamamına yönelik çevre düzenleme projesinin hazırlanması istendi. Hazırlanan bu projede 22.11.2006-660 karar tarih numarasıyla onaylandı. Onaylanan bu proje kapsamındaki ek binalarda küçük bir sergi odası da bulunmaktaydı. İlk karardan sonra anıt ve mezarların onarımı başlatıldı. Ancak çalışmalar bir noktaya gelince durduruldu. Niye? Ne olduğunu sanıyorsunuz? O kadar saf değilsinizdir umarım. Öneri askerler anıtı sivil yönetimin elinden kurtarmazsa Hürriyet Tepesi yok olacaktır. Gasp edilen fidanlık bölümü hemen aydınlanma müzesi haline getirilmelidir. Harbiye Askeri Müzesi'ndeki Mahmut Şevket Paşa suikastinde kullanılan otomobil, tabancalar, kanlı gömlekler, ilk kanuni esası kitabı gibi döneme ilişkin tüm tarihi eşyalar bu müzede toplanmalıdır. Tarihimizi yok ediyorlar, görmüyor musunuz? Kimse yok mu orada? Benzer tartışmalar Sivas Madımak katliamı içinde yapılmıyor mu? Birileri Madımak Oteli'nin müze yapılmasına ısrarla karşı çıkıyor. Neden? Ölen insanlarımıza karşı hiç mi saygı duymuyorlar? Bu kadar mı düşmanlar? Bilmiyorlar ki insanlık tarihi Roma Kilisesi kararıyla 16 Şubat 1600 yılında yakılarak öldürülen Rönesans filozofu Giordano Bruno'yu nasıl unutmadıysa Sivas vahşetini de unutmayacaktır. 16. ayrımın sonu, sayfa 205.